Bosch Time. Sport Time.
Bu oyun bazen böyledir. Coach Carter. Basketbol oynadığı dönemde büyük başarılar elde eden Ken Carter, emekli olduktan sonra antrenörlük yapmaya başlar. Birkaç yıl farklı okul takımlarında çalışır. 1972 yılında mezun olduğu Richmond Lisesi'nden sürpriz bir teklif alır. Carter bu teklifi kabul etmiştir ancak göreve başlamadan önce lise yönetimi ve oyuncuların tümüne bazı ağır şartlar koşar. Bu şartlardan ilki takımda oynayan her oyuncunun üniversiteye girebilmek için not ortalamasını mutlaka tutturması gerekliliğidir. Aksi takdirde onun kadrosunda yer almak mümkün değildir. Carter'ın şartlarını kabul edenler olduğu gibi etmeyenler de olur. Hatta bazı oyuncular takımdan ayrılmayı bile düşünür. Bir süre sonra her şey netleşir. Böylece öğrenci grubu ve Carter arasındaki kaos sona erer ve nihayet takım antrenmanları başlar. Carter inanılmaz bir tempo ve disiplinle işe başlamış, takımı kısa sürede toparlamayı başarmıştır. Tam her şey yoluna girdi derken, bu kez de öğretmenlerin oyuncuların dersleri hakkındaki bildirimleri Carter'ı isyan noktasına getirir. Çünkü neredeyse kimse dersine çalışmamış, hatta bazı oyuncular derslere dahi girmemiştir. Hayal kırıklığına uğrayan Carter bunun üzerine spor salonunu kapatır ve hiçbir oyuncuyu antrenmana almaz. Hatta lig maçına çıkmaları gerektiği bir günde spor salonunu kapalı tutar. Bu noktadan sonra devreye öğrenci velileri girer. Okul yönetimiyle görüşülür ve Coach Carter görevden alınır. Carter için artık her şey sona ermiş gibidir. Ancak oyuncular sürpriz biçimde antrenörlerine sahip çıkarlar. Üstelik Carter'la devam edilmesi halinde okul yönetimine de derslerine bundan sonra çalışacaklarına dair söz verirler. Bir süre sonra bütün oyuncuların derslerinin gerçekten de düzeldiği görülür ve takım antrenmanları yeniden başlar. Artık Richmond Lisesi tam anlamıyla bir basketbol takımına dönüşmüştür. Sıra yıl boyunca çekilen onca sıkıntının karşılığı olan final maçına gelir. Ancak takım bu final maçını son saniyede kaybeder. Maç sonrası soyunma odasında tam bir hüzün hakimken son sözü yine Coach Carter söyler. Yılın başında bir plan yaptım. Fakat plan başarısız oldu. Bugün yine de sizlerle gerçekten gurur duydum. Çünkü bugün yaptığınız şey yenilgiden bir zafer de doğabileceğini göstermekti. Bu oyun bazen böyledir. Belki bugün kaybettiniz ama uzun vadede çok şey kazandınız. Benim anlattıklarımı, öğrettiklerimi dinlediniz, uyguladınız. Tamam, nihayetinde belki şampiyon olamadınız ama adam oldunuz. Efendim merhaba, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Memleketim FM'den, ortak canlı yayından Spor Daima programından selamlıyoruz sizleri. Programın hazırlanmasında çok kıymetli katkıları olan Eda Kotanoğlu, ana kumandadaki arkadaşımız Tolga Kökten, telefon hattımızda İzmir Bakırçay Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Talimciler ve stüdyoda tam sağımda az önce size canlı yayında okuduğum metni de yazan programımızın daimi konuğu sevgili Özkan Pekesen ve mikrofonun başında da Spor Daima programının prodüktörü ben Murat Örem. Hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Yaklaşık 30 dakika boyunca bu metin üzerinden devam edeceğiz ve metnin filme de aktarılmış detaylarını sevgili Özkan'dan alacağız. Şimdilik önce ben bir Özkan'a hoş geldin diyeceğim. Ardından da Özkan'dan birkaç cümle aldıktan sonra Ahmet Hocam'a da merhaba diyeceğiz. Özkan'cığım hoş geldin.
Çok teşekkür ederim.
Biz teşekkür ederiz. Yine sarsıcı bir hikaye.
Evet.
Koç Carter'ın hikayesi.
Basketbol üzerinden gerçekten çok çarpıcı bir hikayesi
aslında
var.
Aslında değil mi? Bütün sporlara da uyarlanabilir bu antrenör tavrı, oyuncuların birden idraka varmaları.
Elbette.
Lakayit tutumdan dönmeleri.
İşte burada bir şey var. Yani liderlik nedir, ne değildir var. Dolayısıyla bir takımın neler yapması gerektiği var. Bir takıma nasıl kumanda edilmesi gerektiği var. Ondan sonra gerekirse yalnız kalınabileceğini bile hatırlatan bir şey, bir tavrı var. Dolayısıyla bir okula geldiği zaman zaten Coach Carter filmde de gördüğümüz gibi bir şey vardır. Önce pek sıcak bakmaz okula gelmeye. Çünkü şeyi bilir. Yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Filmi önceden görmüştür. Çünkü kendi gençliğinde aynı lisede okuduğu için bütün olabilecekleri.
Sen de burada filmi önceden görmüştür deyim anlamında kullanıyorsun. Filmi yoksa film daha sonra çekiliyor.
Evet.
Yani.
Olayların ve olabileceklerin farklı jenerasyonlar olsa da hemen hemen aynı olduğunu. Çünkü coğrafya belli.
Genç olmanın nasıl bir şey olduğunu biliyor. Orson Welles'in ünlü şarkısındaki gibi değil mi? Ben genç olduğunu nasıl bir şey biliyorum. Sen yaşlılığı bilmiyorsun. İşte genç adamlar da he diyorlar. Ne derslerine çalışıyorlar. Ne işin ciddiyetine varıyorlar baştan. Ama sonra iş kritik bir noktaya geldiğinde birden koçlarına, hocalarına da sahip
İşte
çıkıyorlar.
Oradan neler yapması gerektiğini biliyor ve sürecin de nasıl neredeyse işlediğini bildiği için kendi profesyonel şeyini, tavrını koyuyor ve bir şekilde işin içinden çıkıyor. Ama tabii bunu da detaylandıracağız tabii ki.
Detaylandıracağız. Bir Ahmet Hocam'a merhaba diyelim. Sanki İzmir'den böyle bir dalga sesi geldi gibi, imbas sesi gibi, bir hışırtı gibi. Hocam merhaba, nasılsın?
Merhaba, iyiyim. Siz nasılsınız?
Sağ ol değerli hocam. Sesin gayet net geliyor. Şimdi yayın öncesinde Özkan'la konuşurken, ya bu hikaye bana biraz Beyaz Gölge'yi de hatırlatıyor dedim. Evet. Orada da biliyorsun koç Ken Reeves vardır ki Ken Reeves'in gerçek hayattaki adı da Ken Howard'tır. Burada da bir Carter var, Ken Carter var. Enteresan benzerlikler var ama Özkan bana program öncesinde bunun dışında hiçbir ilişki yok aralarında dedi. Sen nereden dahil olmak istersin
aslında,
hocam?
Aslında hiç ilişki yok dersek hata etmiş oluruz. Yani şöyle bir ilişki var. Bizim çocukluğumuzun, gençliğimizin unutulmaz dizisi Beyaz Gölge ki farklı defalar bu dizinin Türkiye'de basketbolun sevilmesine ne kadar büyük katkılarda bulunduğunu konuşmuştuk.
Tabii.
Ve gerçekten yani Türkiye'de sokaklara potaların takılmasında büyük bir etkisi olmuştu o dizinin ve o dizideki karakterlerin.
Posta direklerine bile çemberler takılmıştı
yani,
değil mi?
Özellikle oralarda çok büyük etkide bırakmıştı. Yani hepimiz bir şekilde sokakta basketbol oynama şansını elde etmiştik. Yani çok öyle doğru. Bir etki bırakmıştı.
Ki neredeyse şimdi, hiçbirimizin basketbol topu yoktu yani. Kötü toplarla yapardık onu.
Bir de işin o boyutu var. Oralarda haklısınız. Tam anlamıyla kuralları bile bilmeden oynamaya çalışmıştık. O klasik bir takım cümlelerle steps'tir, işte foul'dür. Onları ya da smaç basma işte o klasik anlamda basketbola dair bir takım terimler üzerinden gitmiştik. Fakat şimdi burada herkesin de benim gördüğüm, bir sosyolog olarak gördüğüm şöyle bir şey var. Yani her ikisi de hem dizi hem film, ikisi de Amerikan o toplumunun toplumsal yapısına dair önemli ipuçlarını ortaya koyuyor ve her ikisine de bakarsanız aslında basketbol bir anlamda kurtuluş olarak ortaya çıkıyor. Yani bu çocukların son şansı ya da toplumsal hayatın içerisinde sıçrama yapabilme şansları olarak ortaya çıkıyor ki bu filmde özellikle Coach Carter'ın vurgu yapması, hatta okulun müdürüne dahi karşı çıkmasını yol açan husus da tam burası. Yani bu çocukların basketbol oynaması değil sadece. Aynı zamanda okulu bitirmeleri, iyi bir şekilde üniversiteye gidebilmeleri ki film içerisinde çok müthiş bir sahne var. Orada net bir şekilde Coach Carter bunu bir takım sayısal veriler üzerinden anlatıyor. Yani 24 yaşına geldiğinizde diyor, baktığınızda Amerikan toplumu içerisindeki siyahi gençlerin üçte birisi hapishaneye giriyorlar. Hı hı. Ve şu anda diyor sağınıza bakın, gördüğünüz arkadaşlarınızdan üçte birinin hapise girebilme ihtimali var. Bunlardan biri olmak mı istiyorsunuz? Yani bu hakikaten spor üzerinden, bizim spora dair konuşuyoruz, spora dair hikayelerden bahsediyoruz ama bir taraftan da sporun gerçekten içinde yaşanılan topluma dair, toplumun toplumda olup bitenleri başka bir tarafa götürebilme şansı var. Evet. Gerçekten yani alt gelir grubuna mensup olan çocukların, iyi eğitim almamış o çocukların belki spor üzerinden tırnak içinde amiyane tabiri kullanmak zorunda yırtma dediğimiz, yani bir anlamda sıçrayabilmesini sağlayabilecek, hı hı, alanlardan bir tanesi spor. O yüzden sporun işlenmesi tesadüf değil.
Ki biliyorsun hocam, biz geçtiğimiz programlarda bunun işte Afrika üzerinden o genç çocukların sınıf atlamak için hani futbol endüstrisinde nasıl çarklar arasında kaybolduklarını, aralarından birkaç tanesinin de gerçekten o piramidin tepesine çıktığına dair filmlerle ilgili de çok programlar yaptık. Bu da bir işin başka bir versiyonu, evet.
Bu da işin başka bir versiyonu ama bakın bu hakikaten gördüklerimiz, biz kendi toplumumuzda durum bu değil. Başka türlü işte. Bir de orada tabii şunu da atlamayalım. Her ikisinde de hani oradaki sistem de şöyle bir kural var. Yani siz başarılı bir sporcuysanız üniversitelerden burs alma şansına sahipsiniz.
Tabii.
Yani sistem böyle işliyor çünkü. Yani o sistem kendi içinde çaylaklar dediğimiz o başarılıların tercih edilmesini, onların belli aşamalardan geçirilmesini sağlıyor. Yani Amerika'daki sistem bambaşka, Avrupa'daki sistem bambaşka. Bu açıdan yani üzerine durmamız, düşünmemiz gereken husus bence hangisini seçmek değil. Asıl olanın çocuklarımıza küçük yaşlardan itibaren spor yaptırmak ve bunu okulla bütünleştirmek meselesi olmalı.
Çok doğru. Sen bir soluklan hocam, bakalım Özkan filmle ilgili ya da tamam, bu anlattıkların üzerinden neler söyleyecek. İstersen çok kısa bir filmle ilgili de bilgiler verelim. Bu programı dinleyip filmi izlemek isteyenler nasıl arama yapsınlar, nasıl ulaşsınlar?
Öncelikle rahatlıkla izleyebilirler internet üzerinden. Film 2005 yılı yapımı. Yönetmen Thomas Carter. Çok ünlü bir oyuncu var. Birçok filmden de tanıdığımız, zaten Coach Carter'ı canlandıran Samuel Jackson. Ve film bazı ödüller de aldı. Dolayısıyla şey var. Sadece basketbolu anlatırken öğrencilerin nasıl işte iyi bir basketbol takımı olması gerektiği tavırları, konuşmalarına kadar yani oyuncuların birbirine işte koçlarına efendim demeleri, işte bir bayanla karşılaştıkları zaman oraya kadar bütün detayı inceleyen bir karakter var. Bunu çok büyük bir başarıyla canlandırdığı için bir ödül de aldı aynı zamanda. Irkçılığa atıf yapılan yerler de var. Mesela sürekli kendilerinden zenci diye bahsetmelerinin doğru olmadığını, onların kendi işlerinde bu cümleyi sürekli tekrarladıkları zaman başka insanların da sanki bu cümleyi artık yani çok rahat kullanılabilir gibi onlara söylediğini falan söyleyen birçok şey, sosyolojik hocamın da dediği gibi tespitleri var. Dolayısıyla şey var yani uslup, işte bir takım olma şeyi de biliyor ayrıca hocam. Yani hani dedim ya, filmi daha önceden görmüş, şey kendi hikayesi anlamında. Şurada profesyonelleşmesi gerekiyor. Biliyor ama tekrar aynı senaryoyla karşılaştığı zaman yapılacak müdahalelerin neler olduğu konusunda da kendini geliştirmeye devam ediyor. Çünkü bir takım önlemler alıyor. Hani şunu biliyor. Bunlar belli bir seviyeye gelecekler ama bir noktada rehavete de kapılacaklar. Yani mesela başarılı olmaya başlayacaklar ve o zaman başka bir reaksiyon gösterecekler. Ben işte tam da bu arada nasıl bir reaksiyon göstermeliyim gibi bir kendi içsel düşüncesi var. Nitekim zaten bir önceki sezon sadece 4 maç kazanmış, 22 maç kaybetmiş. Bir takım önüne geleni yenmeye başlayınca bir de turnuvaya katılıyorlar film içerisinde. Oradan da şampiyon olarak çıkınca bir de bakıyor ki bütün gençler artık tamamen
biz olduk demeye
başlıyor. Olduk diyorlar. İşte oradan itibaren filmin zaten en önemli şeylerinden bir tanesi, yerlerinden birisi bu. Salon kapatılıyor. Yani diyor ki bundan sonraki antrenman kütüphanede. Şimdi yani bütün veliler de tabii diyorlar ki yani bu çocukların bir şekilde hayata tutunma yeri basketbol. O da filmde yine geçer böyle replikler içerisinde. Der ki birinin bir tanesine Koç Carter. Basketbol bir ayrıcalıktır hanımefendi. O başka bir şey. Öncelikle yapılması gereken bir şey var. Çocuğunuzun 5-10 sene sonra nerede olduğunu düşünüyor musunuz? Nitekim filmin sonunda da bahsederler. Gerçek bir hikaye çünkü. 5 kişi burs alır Amerikan üniversitelerinden. 6 kişi direkt olarak üniversiteye dahil olur bu takım içerisinden. Yani çabalar boşuna değildir. Yani şeyi izliyoruz bir anlamda da. İşte nasıl liderlik olur, nasıl öğrencilerle bir ikili iletişim kurulur.
Bir hoca olarak.
Ve bir gencin, genç olmak çok farklı bir şey, hepimiz olduk. Tabii. Nerede eğildiği, nerede büküldüğü ya da nasıl yönlendirilebileceği, yönlendirilirken çok ciddi bir profesyonel dilin yanında aynı zamanda çok yalın bir anlatımın olması gerektiği, aynı zamanda söylediklerinizi yaşamanız gerektiği gibi bir sürü şeyi filmde görebiliyoruz.
2005 dedin, evet. Değil mi? İnternet üzerinden filmin adını bir kere daha vurguluyorum.
Koç Carter.
Koç Carter diye aratarak izleyebilecekler. Hocam bu genç olmak nasıl bir şey ya? Unuttuk mu biz artık? Hani çocuklarımız gençti, artık onlar bile gençliği belki geçiyorlar. Hakikaten Özkan'ın da dediği gibi genç olmak zor bir şey değil mi?
Ya genç olmak hem çok güzel bir şey hem zor bir şey. Yani güzel bir şey çünkü yani baktığınızda dünyanın o size dayatmaları karşısında çok daha aktifsiniz, çok daha dinamiksiniz ve çok daha farklı şekillerde tepkiler verebilme kapasitesine sahipsiniz. Bütün bunlar çok güzel. Ama bir taraftan da daha deneyimsizsiniz. Bütün bunları öğrenme aşamasındasınız ki bu film bence bu açıdan çok kıymetli bir film. Yani Koç Carter'ın öğrencilere sürekli olarak bir şeyler basketbol antrenörlüğü üzerinden öğrettiğini görüyorsunuz. Bu hakikaten sadece öğrencilere de değil, aynı zamanda ailelere de. Yani o ana kadar aileler sadece şuna odaklanmışlar. Bizim çocuklarımız iyi basketbol oynarlar ve basketbol oynasınlar. Ama bunun dışında bir şeylerin de yapılabileceğini ve bütün bunların nasıl yapılması gerektiğini de öğretiyor. Yani bu açıdan kıymetli bir film. Güzel bir dille anlatılıyor ve çocuklarda daha fazla iz bırakır. Yani zaten şunu da görüyorsunuz. Bence filmin içerisindeki en kıymetli sahne tam artık Koç Carter'ın görevi bıraktığı anda salona gelip kütüphanede görev yapan arkadaşların, öğrencilerin bu kez spor salonunun ortasına masaları getirip orada çalışmaya başlamaları. Yani bu müthiş bir sahne. Yani çocukların bütün yapılanların karşısında ne kadar bu var olan durumu benimsediğini ve hocalarının, koçlarının ne kadar haklı olduğunu görmeleri ve bunu göstermiş olmaları ve oradan sonra zaten çocukların da hayatı değişiyor. O Richmond Lisesi olarak adlandırılan lisedeki diğerlerinin de aslında hayatı değişiyor. Yani hep dokundurmalar var. O dokundurmalar üzerinden gidiyor ve gerçekten de gençliğin ne kadar kıymetli olduğunu en sonda da tekrar vurguluyor. Yani en sonda soyunma odasında yaptığı konuşmayla bunu vurguluyor ve çıkışta da onu görüyorsunuz. Bizim daha evvel konuşmuş olduğumuz gibi kazanmak her şey değildir. Bazen kaybederken de kazanırsınız.
Ya. O efsane filmi de biliyorsun, hani konuşmuştuk, o Down sendromlu çocukların yaşasın ikinci olduk diye sevinmeleri. Evet. Bu bambaşka bir film tabii ama yani aslında hep aynı yere geliyoruz. Mücadele etmek, rekabet etmek asıl olan, kendini bir noktada sporda bir adım daha ileriye taşıyabilmek, ille madalyalar, birincilikler kazanmak değil yani, değil mi?
Ya aslında tam da burası, zaten sporun özel kılan nokta da burası.
Evet.
Yani yenildin ama yine yenil, yine dene. Önemli olan şey daha güzel yenil ama tabii, daha çok şey öğren. Önemli olan bunu yaşayabilmek ve bu çocuklar da o film üzerinden aslında çok güzel mesajları ortaya koyuyorlar. Yani izlediğiniz zaman bu basketbol üzerinden giden bir film gibi görüyorsunuz ama bir taraftan da o gençliğin, deneyimsizliğin, kız erkek ilişkilerinde yaşananların ya da işte sokak çetelerine ait olma meselelerinin, yani kendi kimliğini kurma meselesinin ne kadar önemli olduğunu ve burada bazen gençlerin ne gibi yanlışlar yapabileceklerini, işte tam o noktada sporun onların dönüştürebilme etkisine sahip olan bir alan olduğunu bize gösteriyor.
Ve anne babaların da her daim abartmadan bir teyakkuzda olmalarını, çocuklarını izlemeleri gerektiğini, değil mi? Onları yönlendirmeleri gerektiğini de alttan alta sürekli aktarıyor bu film.
Yani şunu yapmak bir şey ifade etmiyor. Yani bugün bizim ülkemiz için de geçerli. Yani siz çocuklarınıza en iyi olanakları altına çekmeniz, en güzel kıyafetleri almanız, ayakkabıları almanız, işte bilgisayarları, cep telefonlarını almanızla iş bitmiyor. Bütün bunlar sizin anne babalık görevlerinizi yerine getirmeniz anlamında da yeterli de değil.
Evet.
Asıl olan şey sizin o çocuklarınızla o bağ kurabilmeniz, o güven ve sevgi bağını hayata geçirmeniz ve bunun üzerinden onlarla iletişimi hayata canlı tutabilmenizle geçiyor. Yani bunu sağlayamadığınızda çünkü ne kadar çok maddi eşyasının olmasıyla ruh hali değişmiyor. Hatta evet, daha da kötüleyebiliyor. Bunları görebiliyorsunuz. O yüzden spor burada sporun aslında ne kadar rehabilite edici bir yan olduğunu da bize gösteriyor. Yani oradaki farklı karakterleri hatırlayalım. Yani gidip gelen ama tekrar daha fazla mücadele etme yolunda çaba gösteren ve bir takım olmanın ne kadar güzel bir şey olduğunu da ispat ediyor bize film. Yani takım olmak denilen bir duygu var ve o duygudaşlığın oluşması için kişinin kendinden geçip yani beni bırakıp bize doğru hareket etmesi denilen bir süreç içerisinden geçmesi gerekiyor ki spor bize bunu sağlıyor.
Çok doğru. Dediğin doğru. Benden bize geçmek, hani bizim Türkçemizdeki o güzel tabirle diğer kamlığı da öğrenmek, değil mi? Diğer kamlığı.
Evet. Tam doğrusu.
Özkan, sen hocamın dediklerine neler eklemek istersin?
Şöyle, filmi izleyenler sadece bir genç gözünden değil, bir teknik adamın da bence çok iyi izlemesi lazım. Çünkü mesela Koç Kartı sürekli olarak oyuncularına şunu soruyor. En korktuğun şey nedir? Bir türlü doğru düzgün bir cevap alamıyor ve sonunda da şunu söylüyor. Bugün bir genç, hocamın da dediği o böyle sokak çetelerine katılan bir karakter var filmde. Belli oranda ondan o dersleri aldıktan sonra gelip diyor ki en korktuğum şey yetersiz olmak değil de ölçüsüz biçimde güçlü olmak galiba diyor. Yani yeterince güçlü olduğumuz zaman etrafımıza bir ışık saçıyoruz ve gerçekten bizim o gücümüzden başkaları da bir ilham alıp kendileri de kendilerini o pozisyona getirmeye çalışıyorlar. Ama çok güçlü olmak aynı zamanda bir kontrolü de gerektiriyor diye hocasına bir şeyde bulunuyor.
Yani yıkıcı yapıyor. Bir güçten korkuyor, öyle
çünkü
mi?
Çünkü şeyi de gördük diyor, işte gittik turnuvaya katıldık, ne oldu? O kadar güçlü hissettik ki kendimizi, aslında güçlü olmak bir halde de bir dönemde yani de
bir nevi güç sarhoşluğuna da vurgu yapıyor.
Evet, yani güç zehirlenmesi derler işte buna bir yaygın tabirle. Bununla da karşılaşıyoruz. Bence diyor en çok korktuğumuz şey bu olmalı ki o istikrarı koruyabilirim. İşte dediğim gibi teknik adam gözüyle de izlediğiniz zaman hakikaten çok büyük veriler size geliyor. Ya şey, tabii ki herkesin kendi uslubu tabii olmalı. Ama burada bazı şeyler var. Ciddi ipuçları var işte. Mesela benim en çok dikkatimi çeken odur filmde. Mesela gerekirse dediğim gibi yalnız kalabilmeli bir teknik adam. Gerçekten söylediklerinin altı ve zemini çok sağlam olduğuna inanıyorsa, bunu defalarca gördükten sonra bir cümleyi kurduysa ve takıma onu ilettiyse belki hoş karşılanmayabilir ama yine o dirayeti gösterecek karakteri ortaya koymalı.
Gerek işte bu bir okul olduysa okul yönetimiyle, gerek velilerle diyorsun, değil mi?
Ve devamında da bütün bu söylediklerini somutlaştırmalı. Yani kendi hareketleriyle, basın toplantısı olur vesairesi, öğrenci velileriyle iletişim olur hepsiyle. Yani karşıda kişiler hakikaten bir karakter görmek durumdalar ki o karakterin gerçekten de yaptığı işte bütünleştiği hem spor bilgisiyle hem kendi insani duruşuyla, idealizmiyle onu görmeliler ki şey de çok oluyor, bu altyapılarda bizde de olur yani. Veli gelir sizle konuşur ve gerçekten siz öyle biriyseniz sizle konuşurken bu çok yansır sesine, ses tonuna ve siz yaptığınız işten daha da keyif almaya başlarsınız. Karşılıklı bir güven ortamı
yani
vardır.
Yani veli o emeğinizin farkına varır mı diyorsun?
Varıyor, bunu gözlerinden anlıyorsunuz. Yani hakikaten tabii. Emin ellere bırakılmak bizde tabii çok dikkatli.
Motive edici bir şey.
Bizde çok dikkatli olmak durumundayız. Çünkü gelen bir genç, yani biraz benim kendi özel hani antrenör olduğum için bunu söylüyorum. Bu çok büyük bir keyif. Gençlerle uğraşmak çok acayip zor. Ondan sonra onları anlamak, kendi dünyalarına inebilmek. Mesela şimdiki gençlerin mesela bilgisayarla olan bir takım iletişimler var vesaire. Birçok farklı bir dünya.
Çağ da değişiyor tabii.
Değişiyor. Bütün bunların hepsini çok iyi sentezlemeniz, onlarla doğru düzgün bir konuşma içerisinde olmanız. En önemlisi sadece sizin fiziğinizi bile gördükleri zaman dikkat ediyorlar. Yani en azından şunu söyleyebilmediler. Burada olarak söyleyeyim. Evet, bu adam spor yapmış. Sporla hakikaten iç içe. Konuşmasıyla, oturuşuyla, kalkışıyla. Herkes böyle olmayabilir. Ama yani bunlar çok ciddi veriler.
Hocam son 4 dakika sana bir soru soracağım. Biraz da Özkan'ın bu son cümlelerinden yola çıkarak soracağım. Cevabını alacağım. Teşekkür edeceğiz ve biz Özkan'la son 2 dakikayı. Şimdi bu adam spor yapmış duygusunu vermeli antrenörlerdi ki doğru. Ama ben yine Türk basketbolunda bir efsane olan, bizim de başlık olarak defalarca andığımız, özel programda da andığımız Aydan Siyavuş'a gidiyor aklım, değil mi? Yani koskocaman bir gövde, ciddi bir göbek. Hani bir basketbolla sanki çok uzaktan bir ilişkisi varmış gibi ama bir deha tarafı vardı onun. Böyle istisnalar mıdır bu pozisyonlar, yoksa Özkan'ın tezi doğru mu? Ne dersin?
Yok, istisnalar da vardır. Yani kişi karşısında yani Özkan Bey'in söylemiş olduğu sportif boyutta düşündüğünüzde doğru. Yani spor açısından bakıldığında oraya gelen için spor yapmış olduğunu hissetmesi önemlidir. Ama böyle olmayan kişiler de başka yönlerden etkide bulunabilirler. İşte Aydan Siyavuş'un o dehasıyla, ortaya koyduklarıyla ya da yaratmış olduğu o aurayla bambaşka bir şeye yol açmıştır ki gerçekten
de öyle olmuş.
Her zaman şey olmayabilir. Yani kişi spor yapmayabilir ya da o alanla ilgili hiçbir şeye benzetmezsiniz ama bir kelime konuşmaya başlar, bir şeyler söylemeye başlar ve her şey değişir.
Çok o doğru. Yüzden, tam da yani, bu cevabı duymak istiyordum hocam. İnanılmaz denk geldi. Çok doğru bir yerden vurguladın. Yani bunu aslında hayatın birçok alanına da uyarlayabiliriz. Rahmetli Halit Kıvanç da mesela gençlik yıllarında kekeme olduğunu söylemiş, değil mi? Yani her mesleğin böyle sıra dışı birden çok öne çıkan örnekleri olabiliyor. Sporda
doğru,
da bu.
Doğru, haklısınız. Kesinlikle.
Hocam çok teşekkür ediyorum. Bize kaldı 90 saniye. Haftaya bir başka başlıkla yine birlikte olabilmek ümidiyle. Sağ ol, var ol. Evet Özkan'cığım, son 1,5 dakikada da bu 1 Mart'ta düzenlenen güzel spor etkinliğini konuşalım spor kanallarımız üzerinden. Yayın öncesinde diyordun Mbappe gibi bir dünya yıldızı da.
Küçük bir ekleme yapayım deminki şeyle ilgili. Elbette fiziksel olarak da bahsetmedim. Şöyle bir şey
var. Biz sana itiraz etmedik. Yo, sen rahat ol, ben soruma cevap ver çünkü son 60 saniye.
Peki gibi. O zaman şöyle söyleyeyim. Süremiz çok kısa. Kylian Mbappe var biliyorsun. Son derece ünlü bir oyuncu. Belki de dünyada şu andaki en iyi oyuncu. Dolayısıyla onun bir şekilde televizyon aracılığıyla Türk halkına seslenmesi, kendi kişiliğinin çok fazla...
Hatta dünyaya seslenmesi.
Dünyaya seslenmesi. Onun çok büyük bir fan kitlesi, yani hayranı olduğu için bizim içinde bulunduğumuz durumun bütün dünyada daha da net görülebilmesi adına inanılmaz bir olay. Dolayısıyla çok da sempatikti konuşurken. O özellikle dikkatimi çekti. Yani biz Mbappe'yi hep şeyde görüyoruz, sahada görüyoruz ama bizim insanımızla da konuşurken ne kadar sempatik olduğu, kendisiyle konuşulurken nasıl cevaplar verdiğini gördüğüm zaman ayrı bir sevdik
daha
onu.
Daha da bir ayrı bir
çok
şey.
Çok keyifliydi.
İlerleyen haftalarda yine bu tür etkinliklere dair de konuşalım. Sevgili dinleyiciler, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Memleketim FM'den, ortak canlı yayından, Spor Daima programından seslendik sizlere. Programın hazırlanmasında çok kıymetli katkıları olan Eda Kotanoğlu, ana kumandada Tolga Kökten, telefon hattımızda İzmir Bakırçay Üniversitesi Spor Sosyoloji Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ahmet Talimciler, tam sağımda programın başında sizlerle paylaştığım metni de yazan sevgili Özkan Pekesen ve mikrofonun başında Spor Daima programının prodüktörü ben Murat Örem, tüm ekip arkadaşlarım adına hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Haftaya yine birlikte olabilmek ümidiyle Allah'a ısmarladık.
Spor Daima. Spor.